ayrım 28, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 391. Kralın birası mı? Bu işime yarayabilir. Yan yana geldiklerinde bir sıfır sendeleyerek hizmetçiye çarptı ve cüce dengesini kaybederek yere kapaklandı. Bir sıfır seri bir hareketle sürahi ve iki kupayı havada yakaladı. Üçüncü bardak mermer zemine düşerek kırıldı. Kusura bakma, ayağım düz zeminde kaydı. Bazen şu topal bacağımı lanet ediyorum diyerek özür diledi. İki bardakla birayı kurtarabildim. Düşen cücenin kendini toparlayıp ayağa kalkması biraz zaman aldı. Kırık cam parçalarına baktı. Bu senin bardağındı. Ben hemen gidip bir tane... Bırak kırılsın. Zaten içmeyecektim. Sen kırık parçaları süpür, dedi bir süpür ve hizmetli önünün içinde topladığı kırıklarla uğraşmaya başladı. Sürahiyle bardakları verebilirsin. Bir süpür o sırada sürahiyi sallayarak içindeki koyu renk birayla karışmayan kalın beyaz köpük tabakasına bakıyordu. Güzel bir karşıtlık, dedi düşünceli bir ifadeyle. Beyaz siyahın üzerinde sürahiyle bardakları cüceye uzattı. Umalım da korunaklı ülkede de durum bu şekilde olsun ve iyilik kötülüğe üstün gelsin. Şimdi git. Kralın susamıştır. Cüce yoluna devam etti ve bir süpür mırıldanarak klanına doğru yola koyuldu. Korunaklı ülke, yer altında bir yer, 6234. güneş döngüsü, sonbahar sonu. Son iniş büyük bir hız kazandırmıştı. Şimdi ise inanılmaz büyük bir hızla ilerliyorlardı ve Tunkdil yolculuk boyunca ilk kez el frenini kullanmak zorunda kalmıştı. Daha da hızlanırsak devrileceğiz diye düşündü. Aracın arkasından kıvılcımlar çıkıyor, frenlerin ciyaklaması kulakları tırmalıyordu. Bu Bavragor'un şarkı söylemesinden bile berbat, dedi Boendil yüksek sesle rüzgarın gürültüsünü bastırmaya çalışarak. Taş ustası işkencenin dozunu arttırmak üzere derhal bir şarkıya başladı. Savaşçı gözlerini yuvarladı. Tünelin içinden fırlayarak çıktılar. Doğal bir salondan geçerken gürleyerek akan bir nehrin üzerine taştan inşa edilmiş köprünün üzerinden geçtiler. Nehrin gürültüsü frenlerin sesini bile bastırıyordu. Dalga serpintisi yukarılara kadar çıkıyordu. Sonra tekrar bir sonraki tünelin içine daldılar. Bunu gördünüz mü diye bilmek istedi Tunkdil etkilenmiş bir şekilde. Maalesef diye fısıldadı Goimbar berbat bir halde. Düşüp ölebilirdik. Fakat Tunkdil manzaraya hayran kalmıştı. Bavragor, daha önce böyle bir şaheser gördün mü? Atalarımız bunları nasıl inşa edebilmiş? Taş ustası yapıyı yakından inceleyebilmek için geri dönmeyi çok isterdi. İkincilerden başkası olamaz, dedi gururla. Bunu başka hiçbir klan beceremezdi. Kimse itiraz etmedi buna. Bunun şerefine içerim. Vagon aniden sarsılıp sallanmaya başladı. Şu aracı sabit tutun, yoksa içkim dökülecek ya da daha kötüsü elmas parlatısın midesi bulanacak ve en kötüsünden bir felaketle karşılaşacağız, diye dalga geçti gürleyerek. Tunkdil şaka kaldıracak durumda değildi. Rayların üzerinde küçük taşlar var, dedi. Biz... Gürültülü bir çarpma sesi duyuldu ve sağ tarafı havalanan araç neredeyse yana yatıp devrilecek kadar eğildi. Turuncu renkli kıvılcımlar tavana kadar saçılıyordu. Ancak cücelerin buna bakacak vakitleri olmadı. Vagon devrildi, birkaç takla attı ve nereden çıktı belli olmayan devasa bir duvara tosladı. Tunkdil havada uçarak top halini aldı ve bu şekilde daha az zarar görmeyi umdu. Yere düştü, taş zemin yüzünün bir kısmını tıraşladı ve derisini kaldırdı. Sonra da miğferiyle sert bir cisme çarptı. Böyle olmak zorundaydı, değil mi? Sersem bir şekilde doğrularak arkadaşlarına baktı. İkizler ayağa kalkmışlardı bile. Deri pantolonları tıpkı kendisinin gibi yer yer yırtılmıştı, ancak ciddi bir hasar yoktu. Bavragor inleyerek ayağa kalkıp belini tuttu. Sadece Goimbar yamulmuş vagonun yanında yerde yatıyordu. Göğüs kafesi zayıfça inip kalkıyordu. ''Lanet olsun!'' dedi Tunkdil yüksek sesle ve durumuna bakmak için cücenin yanına gitti. Hiddetli ve boyundan onu daha yakından inceledikten sonra dışarıdan ciddi bir yaralanma olmadığını anlayarak herkesi rahatlattılar. ''Birazdan kendine gelir!'' dedi Bavragor ve elmas ustasını tulumundan bir yudum içirdi. ''Umarım ona verdiğim şeyin değerini bilir.'' Çelimsiz cüce ağzındakini tükürerek uyandı. Anlaşılan kan yağı alışkın değildi. Bağırarak acı içinde bir ifadeyle sağ omzunu tuttu. Yanıyor, kırıldı. Boyunda bir kez daha kontrol etmek istedi. Ancak Goimbar karşı çıktı. Hayır, daha da kötü hale getireceksin. Birazdan ben daha kötü hale getireceğim, diye hırladı Boyundil. Bırak kardeşim, yarana baksın. Goimbar lütfen, diye rica etti Tunkdil. O bir savaşçı, yaralanmalardan anlıyor. Kesik yaralarından belki ama kırıklardan hayır diye itiraz etti Koyungar. Yana yaklaşmasını engelleyerek, inleyerek ayağa kalktı. Sağ kolu cansız bir şekilde yandan sarkıyordu. Omuzum kırılmış diye zırladı. Hareket ettiremiyorum. Al acını hafifletmek için bir yudum iç. Bağragor tulumu ona doğru fırlattı. Goyumgar refleksle tulumu havada yakaladı. Dört cüce kızgınlıkla ona baktı. Bize küçük bir oyun mu oynamak istedin zayıf cüce diye bağırdı hiddetli yüklenerek. Yanılmışım dedi Goyumgar acıyla. Sadece yerinden çıkmış. Yakalama hareketi eklemi yerine oturmasını sağladı. Çatırtıyı duydunuz mu? Denemek için kolunu sağladı ve hala ağrısı varmış gibi yaptı. Hala biraz acıyor ancak idare eder. Bavragor'a tulumunu uzattı. Berbat içkini kendin iç. İğrenç bir tadı var. Bizi bir kez daha kandırmak istediğinde daha iyi ol diye öneride bulundu Boindil kızgınlıkla. Yoksa öyle bir dayak yersin ki küçük kıçın demirci ocağı gibi alev alır. Tercihim iyi değildi. Kendi kendime çelme takmış oldum. Tumtil kendine sinirleniyordu. Gandagar'ın sükunetin giderek daha fazla sorun olmaya başlayan parlak sakal konusunda onu uyarmış olması gerekiyordu. Ona artık hiçbir konuda güvenmeyeceğim. Fakat daha önemli işleri vardı. Çevresine bakınarak bir yıkım sonrası kapanmış olan tüneli inceledi. Keskin ateşin yapımında kullanacakları tüm ham madde çevreye dağılmıştı. Bağragor'u yanına çağırdı. Bu çöküntü eski mi yoksa yeni mi olmuş? Tek göz kayaları inceledi. Üzerlerinde dolandı. Parmaklarıyla kenarlarını yokladı ve geri geldi. Yeni olmuş. Bunu kırk gerilerinden, parlaklığından anlıyorum. Üzerinde toz dumanla biriken değil, tavandan dökülen toz. Yamularak yan yatmış vagonu kenarından tutarak salladı. Eğer devrilmeseydi doğruca bu yığına çarpmış olacaktı. Çökmeyi birisi mi ayarlamış? Bavragor gözüne giren tozları sildi. Bunu kesin olarak söyleyemem ancak mümkün. Elini sevgiyle duvara yasladı. Onca yıldan sonra özellikle de şu anda yıkılmış olacağına inanma. Eminim bunu yapan senin şarkıların da dedi Goyumbar kendinden emin bir şekilde. Senin şarkıların ve şu çılgının çığlıkları. Ya da sen sızlanmalarına kayaları yumuşattın diye karşılık verdi taş ustası. Belki de senin görünüşün onları ölümüne götürdü diye ekledi Boyendin. Hiçbir konuda Barogar'dan geri kalmak niyetinde değildi. Tunktil Goyumbar cevap veremeden araya girdi hazineleri toplayıp üzerlerini kayalarla örtmelerini istedi. Yüzeye çıkacağız diye kararını açıkladı. Buranın yakınında yukarı doğru bir çıkış var. Oradan tüneli terk edip bir çiftlik ya da şehir bulup midiller satın alacağız. Haritayı açtı. Bir sonraki giriş buradan yaklaşık 80 mil uzaklıkta. O zaman orada bir vagonun bizi bekliyor olması yeterli olacaktır. Eğitimli diye umut verdi boyunda. Ya yoksa? O zaman daha fazla midilli satın alıp kalan 200 mili o şekilde ilerleriz. Tunktil haritayı toplayıp ağır metal külçelerini bir yığın haline getirmelerine yardım etti. Yanına sadece küçük ahşap parçasını aldı. Dört yoldaşına baktı. Tartışmaları bir nebze olsun azalmadı. Birliğin güçlenmesini sağlamam lazım yoksa grup dağılacaktır. Bana güç ver bırak kas. Hayatta kalmalarını sağladığı için bırak kasa ettikleri kısa bir duadan sonra tünel içinde yürümeye başladılar ve sonunda zikzaklar çizerek yukarı çıkan bir merdivene ulaştılar. Biz neredeyiz şu anda diye bilmek istedi Goyumbar Bavragor'un arkasından çıkmadan. Haritaya göre koruyucunun ülkesi Oremira'dayız diye cevap verdi Tunktil. Ya da Nodo'nun orayı ne hale getirdiyse orası. Mobus ülkesi dedi Boindil keyifsizce ve ellerini baltalarının kabzalarına koydu. Umarım kesebilmemiz için bize birkaç domuz burun gönderir. Ama lanet hokus pokusu bizden uzak olsun. Diğer cüceler bu söylediğine sessizce katıldılar. Beş cüce uzun ve yorucu bir tırmanışın ardından rünlerle bezenmiş bir kapıya vardıktan sonra silahlarını çekip açık havaya çıktılar. Dört adım yüksekliğinde ve yedi adım genişliğinde bir mağaraya vardılar. Onları bir şelalenin gümbürtüsü karşıladı. Sular mağaranın ağzının önden gürültüyle aşağı akıyordu. Havadaki su serpintisi zincir gömlek, miğfer ve elbisenek tozu yıkayıp götürdü. Yukarıdan loş bir ışığın ışığı yansıyor ve nemli zemini parlak lekelerle boyuyordu. Bundan nefret ediyorum diye bağırdı Boindil. Şelalelerin gürültüsü içinde. Yıkanmak istersen bunu kendim yaparım. Yıkansan bari diye bağırarak karşılık verdi kardeş. Perde gibi akan suyun yanına ilerleye kayalık bir platoya ulaşan dar bir patika buldular. Güzel bir gözlem noktası diye düşündü Tunktil. Yürüyün dedi diğerlerine. Nerede olduğumuza bir bakalım. Kaygan taşların üzerinde düşmemeye dikkat ederek ilerlediler. Peş peşe şelalenin altından geçtiler ve istemeden de olsa yıkanmış oldular. Hatta Koyumgar neredeyse yere düşecekti. Öğle sıraları olmalıydı. Sonbahar güneşi su perdesinin önünde bir gökkuşağı yaratmıştı. Hava taze ve nemliydi. Ulaştıkları kayalık plato 50 adım sonra ise dimdik aşağı iniyordu. Koyu renkli çam, köknar ve ladin ağaçlarının tepeleri karşılarında mızrak gibi duruyorlardı. Toplanan gri bulutlar yakında yağmur yağacağını işaret ediyordu. Ufkun batı kesimi parıldıyordu. O yönde büyük bir göl vardı. Kuzey yönde ise orman sırrına komşusu olan ve diğer taraftan tarlalarla çevrili, ev ve duvarlardan meydana gelen bir insan kenti yer alıyordu. Oraya ulaşmak için bir güneş batımı yeterli olacaktır. Frakkas bizimle diye sevindi Tunkdil. Bulundukları konum itibarıyla Midillilerimize yakında kavuşacağız. Uzunlarla dolu bir şehir dedi Goyimgar daha az sevinerek. Bizlerden hoşlanırlar mı? Mızıldanmayı kes, yoksa ayaklarımızın altındaki kayalar parçalanacak diye sataştı iddetli. Uzunlar sadece uzun o kadar, onlarla baş edebiliriz. Konuşmayı bana bırakacaksınız diye ciddi bir şekilde uyardı Tunkdil onları. İçimizde insanları en iyi tanıyan benim. Hepsi evet anlamında başlarını salladı. Aşağı inen bir yol aradılar. Hep birlikte ve sonunda yoğun ormanın içinden geçen bir patika buldular. Gün ışığı ağaçların tepesindeki yapraklara çarparak kırılıyordu. Ahaç gövdelerinin arasında sonbahara ait hafif bir pus asılıydı. Hatta kalça hizasında sütlü suya benzer şekilde oldukça yoğunlaşıyordu. Işığın loş oluşu cücelerin gün ışığına uyum sağlamalarını kolaylaştırıyordu. Demek buralar Mayra'nın kovalanan tek boynuzların saklanmalarına izin verdiği ormanlar dedi. Kitaplarda ki okuduklarını karşısında görmekten dolayı heyecana kapılan Tunkdil. Şansımız varsa bir tanesiyle karşılaşabiliriz belki de. Peki ben ne yaparım onlarla diye sordu Boyundil çaresizce. Bilmeyeceğim kesin. Seyredersin, kara elfler tarafından kovalandıklarından beri pek fazla sayıda kalmadılar. Ormanlar da terk edilmiş mağaralar gibi sessiz mi olmalı diye sordu Bavrago. Bir şarkı söyleyebilirdim. Böylece hayvanlar burada olduğumuzu bilir ve onları seyredebilmemiz için yanımıza gelirlerdi. Tek boynuzlar ürkek hayvanlar. Şarkı. Onun söylediği bir şarkı eğitimli diye düzeltti boyunda kısık bir sesle. İşe yaramaz. Bilindiği kadarıyla sadece bakirlere yaklaşıyorlarmış diye bildiklerini paylaştı Tunkdil. O halde kimi yeme olarak kullanabiliriz acaba diye sordu Bavrogor dalgayla. Tunkdil yüzünün kızarmasını engelleyememişti. Boyundil aniden yerde sis yüzünden gözüne kaçan bir şeye takılarak sendeledi. Bu da ne diye merak etti ve hala görünmez olan yumuşak şeye baltasının ucuyla dokundu. Baltası açık kırmızıya boyandı. Kalkanını ver dedi Goyimgar'a ve onunla yerde kanayarak yatanın ne olduğunu görmek üzere sesi dağıttı. At mı o? Diye sordu hayretli yerde yatan beyaz poslu yaratık görününce. Yoksa tek boynuz mu bu? Tunkdil ölmüş yaratın yanına çöktü. Bedeninde yırtıcı bir hayvanın aşına benzer birçok yara vardı ve boğazı parçalanmış, değerli boynuz ise korkunç bir şekilde kafatasından sökülerek kırılmıştı. Tek boynuzmuş dedi üzgün bir şekilde yumuşak postu okşadı. Lot Iannon'un kitapları bu yaratıklardan hayranlıkla bahsediyordu. Saf, iyi ve tüm kötülüklerden uzak. Yine de bu özellikler onların kötülük tarafından öldürmelerini engelleyemiyordu. Nodon'un sürüleri buradan geçmiş olmalı. Hala burada ağaçların aralarında saklanıyor olabilirler mi sence diye sordu Boyundel ümitle. Goyimgar ise bunun üzerine leşin yanından geri geri uzaklaşırken takılıp düştü. Düşünce sesin içinde gözden kayboldu. Hemen sonra ise bağırarak yine ortaya çıkıp diğerlerinin yanına koştu. Elleri kan içindeydi. Orada bir tane daha yatıyor diye bağırdı iğrenerek. Bana hemen kalkanımı geri ver. Hiddetli dördüncünün düştüğü yere gitti ve sesi dağıttı. Ormanın içi hafif bir rüzgar çıkmıştı. Sesi dağıtmak konusunda yardımı oldu. İnanılmaz görüntüyle karşılaşınca hepsinin nefesi kesildi. Bir düzine tek boynuz ile üç katı kadar ork yerde ölü olarak yatıyordu. Canavarlar dört ayaklıların çifte ve boynuz darbelerine kurban gitmişlerdi. Ancak tek boynuzların bedenlerinde sayısız açık yara ve saplanmış ok görünüyordu. Cüceler dağılan sisin içinde karaltı halinde görünen ve ışığın yaratıklarına sorun yaratmış olabilecek ağaç kütüklerinden oluşturulmuş barikatları fark ettiler. Tek boynuzları yok etmek için sürek avı düzenlemişler dedi. Bavrogor etkilenmiş bir halde. Kaç tane kaldı demiştin diye Tunkdil'e sordu. Bir düzineden biraz fazla diye karşılık verdi o da. En az Bavrogor kadar etkilenmiş bir halde. Onlardan yayılan barış, onur ve sevimli en aşağılık varlıklar tarafından öldürülmüş olmalarına rağmen hala hissedilebiliyordu. Bunlar korunaklı ülkede kalanların tümüydü. Ülkemizin durumu çok kötü diye fikrini belirtti boyundan üzüntüyle. Haydi kente gidip midillerimizi alalım ve yola devam edelim. Nodunun'a karşı savaşı ne kadar erken başlatırsak o kadar fazla hayat kurtarmış olacağız. Kendilerini toparlayarak barikatların üzerinden tırmandılar ve ormanın içine yola devam ettiler. Ölümlerin bir sonu yok mu? Lot Yanon, Frala ve kızların ölümüne duyduğu acıya yenileri eklenmişti. Boyundil baltalarını hazırda tutuyordu çünkü karşısına bir ork çıkmasını ve tüm sinirini ondan çıkarmayı bekliyordu. Birden gözlerindeki ifade değişti ve yüzüne bir gülümseme yayıldı. Kardeş ne olduğunu sormadı ve sadece karga burnunu eline aldı. Kokularını alıyorum diye fısıldadı hiddetli heyecanla. Oink oink oink. Tunk dilinde zırhların o iğrenç yağ kokusunu alması uzun sürmedi. Havadaki taze yosun, nemli toprak ve çam kokusuna hiç uymuyordu. Çabuk kente ulaşmalıyız. Saçmalık, canavarların kafalarını parçalamalıyız diye itiraz etti Boindil. Uzun süredir bastırdığı kavga içgüdüsü ve kaynayan kanı onu ele geçirmişti. Neredesiniz minik domuzcuklar, gelin kasabınız sizi bekliyor diye seslendi ve kafasını geriye atarak uzun uzun domuz gibi hırıldadı. Sık ağaçlarının arasından bir yerden hırıldamaya karşılık geldi. Goyumgur kalkanın arkasına o kadar küçüldü ki ön taraftan hiçbir şekilde görünmez oldu. Sessiz ol çılgın diye yalvardı korkuyla. Onlar, zırhların şangırtısı sesi giderek yaklaşıyordu. Hiddetli keyifle gözlerini kapattı. Şu anda barikatların üzerinden atladılar diye seslerin ne anlamına geldiğini anlattı ve arkadaşlarına en az biraz daha dinledi. 20 ya da daha fazla olmalılar. Baltaları sabırsızlıkla çevirmeye başlamıştı. Bizi fark ettiler. Şimdi üzerimize doğru koşuyorlar. Hızla gözlerini açıp oink oink diye bağırarak koşmaya başladı. Boyundan özür diler gibi Tunk'le baktıktan sonra kardeşini takip etti. Fazla zaman geçmeden çeliğin çeliğe çarpma sesleri ormanın içinde yankılanmaya başladı. İnanamıyorum. İçindeki ateş bir gün beynini haşlayacak. Tunkdil kendini zorlanmış hissediyordu. Yalnız dövüşmelerine izin mi vereceğiz diye sordu Bavragor ve savaş çekicini çekti. Evet diye karşılık verdi Goyumbar korku içinde. Onlar başlattı. Nasıl baş edeceklerini kendileri karar versin. Hayır, yardım edeceğiz ve sonra da bir an önce şehrin surlarının arkasına gideceğiz diye olacakları söyledi. Çoktan baltasının eline alan Tunkdil. Üçü aceleyle ikizlerin yardımına koştu. Taş ustası önden ilerleyerek karşına çıkan ilk orkun üzerine atıldı. İğrenç yaratıklar cüceleri çember içine almaya çalışırken destek gelince şaşkına döndüler ve bu yüzden de savunmaları düştü. Kısa bir süre sonra orman zeminde iki düzineye yakın ölü ork yatıyordu. Goyungar bir süre boyunca Bavragor'un arkasında kalıp yeşil derilerle her türlü temastan uzak kalmıştı. En fazla kanı hiddetle dökmüştü fakat Boyundil ile çekiç yumruk da o kadar canla başla savaşmışlardı ki Tunkdil'e neredeyse fırsat vermemişlerdi. Artık tek boyunuz öldüremeyecekler diye güldü Boyundil elinin tersiyle alnındaki terleri silerken. Değil mi domuzcuklar? Ölülerden birine tekme attı. Bu tekmeyi de fazladan hediye ediyorum. Bunu yanına al ve öbür tarafta Tionon'la karşılaşırsan ona ilet. ''Hey, duyuyor musunuz? Başkaları da var.'' diye seslendi Goyumgar ve kalkanı sadece gözleri açıkta kalacak şekilde yukarı kaldırdı. Hiddetli kardeşini dürttü. ''Şuna bak, iki ayaklı bir kalkana benziyor.'' diye şaka yaptı ve yeni gelen saldırganlara döndü. ''Bugün şanslı günüm. Gerçek altın değerinde.'' sırıtıyordu. Kaç tane olduklarını anlayabilmek için yine sesleri dinledi. ''Bir, iki, üç.'' biraz yavaşladı ve düşünceli bir hal aldı. Biraz önceki vurdum duymaz tavrı değişmişti. ''Dört, beş, bir, iki.'' gözlerini açıp inatçı bir ifadeyle başını eğdi. ''Bu zorlu olacak, cücelere yakışır bir şekilde.'' Zırhların şangırtısı duyulmaya başlamıştı. ''Kaç taneler?'' diye öğrenmek istedi Tunkdil huzursuzca. Hiddetli zorluktan bahsediyorsa az sayıda olamazlardı. ''Beş ve iki.'' diye cevap verdi cüce kısaca. ''Önce önden gelecekler, sonra ise sağ cepheden.'' ''Yedi mi?'' diye derin bir nefes aldı. Goyumgar ve kalkanın arkasında biraz görünür oldu. ''Beş düzüne ve iki atlı.'' diye bildikleri dile çevirdi boyundan. Tunkdil hiddetli omuzlarından yakaladı. ''Bu zorluk değil, çılgınlık. Derhal kente doğru yola koyuluyoruz.'' diye emretti. Elmas ustası topukları üzerine dönerek koşmaya başladı. ''Hayır, bu sefer söz dinleyeceksin. Keyfini çıkardın Boyundil. Görevimizi düşün.'' Savaşçı keyifsizce döndü. ''Peki, domuzcukların akıldan çok şansları varmış.'' diyerek vazgeçti. ''Ama bize yetişirlerse günlerini gösteririm. İşaret parmağını Balrogar'a uzattı. Sen de çekicini benim düşmanlarımdan uzak tut tek göz. Desteğine ihtiyaç duyarsam sana haber veririm. Ben sana değil kardeşine destek oldum. Orklardan birinin saçını ve ensesini kılıçla tıraş etmesini izlemeyi çok isterdim dedi nefretle. Şimdi sırası değil gelin diye uyardı Dunkil ve harekete geçti. Peşlerinde olan sürüden kaçmak için ağaçların arasından koşup dal ve çalıları kopararak ilerlediler. Goimbar ağaçların arasında gözden kaybolmuştu bile. Aralarında sinyal borusu duyuldu. Orklar avı organize ediyorlardı. Ancak cüceler kısa boyları yüzünden ağaçlar tarafından engellenmeden aralarından rahatlıkla geçebildikleri için avantajlıydılar. Cüceler orman sırrına yaklaşmışlardı, ağaçlar seyrekleşiyordu. Tunkdil öksürerek arkasına baktı ve canavarların sületlerini koşmaya başladıkları ana göre daha yakında olduklarını görebiliyordu. Yaklaşıyorlar. Ormandan çıkarak yavaşladılar. Kurtarıcı kent surları yaklaşık yarım mil kadar önlerindeydi. Goimbar bu mesafenin yarısını kat etmişti zaten. Bu nedir? Tunkdil gözlerinin kendisine oyun oynadığını düşündü önce. Çevrelerindeki karanlık orman sanki onlarla birlikte hareket ediyormuş gibiydi. Fakat sonra zincir gömleklerinin ve zırhlarının şangırtısını duydu ve anladı. Bir saldırının ortasına düştü. Hemen arkalarından bir ork ordusu ormanın içinden fırlayıp çıkmıştı. Sayıların 1000'in üzerinde olduğunu tahmin ediyordu. Belki de daha fazla. İleri marş ederken yerleşim yerine doğru hareket eden siyah canlı bir çizgi meydana getiriyorlardı. Diğer yönlerden de orklar fırlıyor ve çizgiyi acımasızca üzerlerine kapanan bir çembere çeviriyorlardı. Ne kentin ne de cücelerin kurtulma şansı yok gibi görünüyordu. Koşun diye ateşledi arkadaşlarını. Koşabildiğiniz kadar hızlı koşun. Korunaklı ülke, Oremaira, büyü diyarı, 6234. güneş döngüsü, sonbahar sonu. Goimgar bilinmeyen kenti çevreleyen surdaki kapalı kapıya ulaştı ve yumruklarını indirmeye başladı. Bırakın gideyim diye bağırdı yukarı doğru. Mazgalların arasında yüzler görebiliyordu. Demirci vrak kasasına şu canavarlardan koruyun beni. Hepimiz adına yalvarması gerekmez mi dedi Balrogar nefes nefese biraz geride. Küçük bir kapı açıldı. Goimgar içeriye daldı ve kapı tekrar kapandı. Diğer dördü oraya vardıklarında kapı kapalı kaldı. Hey biz de buradayız diye seslendi Balrogar. İşte yine yaptı diye geçirdi içinden Tunkdil hayal kırıklığına uğrayarak. Goimgar'a güven olmaz. Bu arada oklar giderek yaklaşıyordu. Cücelere doğru oklar uçuşuyor. Onları ıskalıyordu. Boindil baltalarını sıkı sıkıya tutarak saldırganlara doğru döndü. İstediğim küçük savaşı elde edebilecekmişim gibi görünüyor diyerek güldü ve baltaların kör yüzlerini büyük bir gürültüyle birbirlerine vurdu. Oink oink diyerek dalga geçti canavarlar. Hey biz de diğer cüceyle birlikteyiz diye kapıların açılmasını istedi Tunkdil. Açın kapıları. Bizler cüceyiz ve sizinle aynı taraftayız. Hiçbir şey olmadı. Aniden orkların en hızlıları yanlarına ulaşmıştı ve hiddeti tarafından kanlı bir şekilde karşılandılar. Viyaklayarak bağırışmaları hemcislerini uyararak cücelere günlerini göstermek amacıyla oraya koşmalarına neden olmuştu. Boindil ve Boindal silahlarını çılgınca savuruyorlardı. Yaratıkların yeşil kanı etrafa saçılıyor ve hiçbiri Tunkdil ile Balrogar'ın yanına kadar ulaşmayı başaramıyordu. Hatta hiddetli bacağına bir ok saplandığında bile yerinden kalkıp gülerek peş peşe ork öldürmeye devam etti. Bir düzine yaratık öldürüp surun önüne serildikten sonra ancak açıldı kapı. Boyundeli surun diğer tarafına sokabilmek için yakasından tutup zorla içeri çekmek gerekti. Düşmanlarına öylesine odaklanmıştı. Boyundal'ın kardeşinin gözlerindeki çılgınca parlama sönene kadar bir süre kulağına sakinleştirici şekilde konuşması gerekmişti. Balrogar bilmiş bir ifadeyle Tunkdil'e bakarak başını salladı. Ben söylememiş miydim? O çılgın güvenilmez ve tehlikeli biri. Tunkdil sessiz kaldı. Diğer tarafta ise kendilerini güvensiz bakışlarla süzen ağır silahlı ve zırhlı 30 insan duruyordu. Onlara hala güvenmiyorlardı. Goimbar kapının yanında bekliyordu. Suratı bembeyazdı. Liderleri öne çıktı. Kimsiniz ve ne istiyorsunuz yerden bitmeler? Diye sert bir şekilde sordu. Sırayla grubu tanıtma işini Tunkdil üstlendi. Ork sürülerini gözleyip Vrakkas'ın bizi görevlendirdiği üzere gördüğümüz yerde saldırmakla görev cüceleriz diye ortaya çıkışlarını açıklamaya çalıştı. Kötülüğün korunaklı ülkede her zamankinden daha güçlü bir biçimde dolandığını duyduk ve insanlara destek olmaya karar verdik. Başarılı da olduk görüldüğü üzere diye ekledi hiddetli, neşeli bir ifadeyle. Bana kalsa dışarıda kalıp o domuzcukların derilerini yüzerdim ancak arkadaşlarım orkların sayıca birazcık üstün olmaları yüzünden uğraşmak istemediler. Boyundal yanında diz çöküp okun açtığı yarayı inceliyordu. Basit bir yaralanma olduğundan okun arka kısmını koparıp ucunda diğer taraftan çekmekle yetindi. Kardeşi bu arada yüzünü dahi buruşturmamıştı ancak kanın akmasını durdurmak için yaranın üzerine kuru bitkiler yerleştirip sararken yüzü kısa bir an için bir kez gerildi. Lider cücenin disiplinden etkilenmiş görünüyordu. O halde Daniya'ya hoş geldiniz dedi. Sizin amaçlarınız açısından iyi ancak şehrimiz bakımından kötü bir zamanda geldiniz. Yakında istediğinizden fazla iş çıkarmak zorunda kalacaksınız. Bizimle birlikte savaşmaya hazır olduğunuzda yanıma gelip bildirin. Oradan ayrıldı. Askerlerinden 10 tanesi kapıda kalıp uzun kütüklerle destekleyerek girişe çapraz demir plakalar yerleştirdiler. Kapının diğer tarafından gürültüler duyuluyordu. Orklar küçük kapıdan girmeye çalışıyorlardı ancak metal fazlasıyla güçlüydü. Canavarlar sonunda geri çekildiler. Ucu ucuna yırttık. Kapıyı neden bu kadar geç açtınız diye sordu Baragor nöbetçilerden birine. Adam köşesinden çıkmaya cesaret edemeyen beyaz suratlı koyunları işaret etti. Şuradaki kapıyı hemen arkasından kapatmamızı söyledi dedi umursamaz bir şekilde. Ona sor. Askerler cücelerle ilgilenmeyi bırakarak kapıların aşırı güçlere karşı dayanması için demir bölmelere ek güvenlik önlemleri almaya devam ettiler. Destek kalaslarından meydana gelen bir orman kapıları yapılacak bir koçbaşı saldırısına karşı rahatlıkla korurdu. Bu doğru değil diye kekeledi cüce. Kapıları siz içeri girdikten sonra kapatmalarını söyledim. Çekiç yumrukun tehditkar cücesine uzaklaşarak kuleden çıkıp kapının arkasındaki meydana açılan kısmı yürüdü. Böylece Mifurdania sokaklarına kaçabilecekti. Sana inanmıyorum diye bağırdı Baragor kızgınlıkla. Yola çıktığımızdan beri aklında hainlikten başka bir şey yok. Geniş yumruklarını havada savurdu. Gel de bir posta dayak atayım sana. Ve seninle işi bittiğinde sırada ben varım diye ekledi hiddetli. Baltalarımla maymun sakalını tıraş edeceğim. Bu onun için fazlaydı. Tehditler göz önünde canlanınca Goyimbar arkasını dönerek şehrin karmaşık sokaklarını koşarak dağıldı. Bekle diye bağırdı Tungdil. Arkasından fakat onu kimse durduramazdı. Böyle bir şey eninde sonunda olacaktı. Sinirle Baragor ve Boindil'e baktı. İkiniz harika bir iş çıkardınız diye kızgın bir şekilde payladı cüceleri. Orklar tarafından çevrilmiş durumdayız. Bitirmemiz gereken önemli bir görev bizi bekliyor ve siz çocuksuz zırvalarınızla Goyimbar'ı kaçırdınız. Şimdi onunla saklambaç oynamamız gerekecek. Daha önemli sorunlarımız var değil mi? Kızgınlığını bastırmaya gerek görmedi, sinirlendiğini anlamalarını istiyordu. 28. ayrımın sonu, sayfa 405.